Ayrım 16.
Connie. Constance O'Connor 15 yaşına bastığı gün annesi evde tatlı ikram etmeyi kesti. Çay saatinde pasta yoktu artık. Sabahları da tereyağı yerine hafifletilmiş margarin vardı kahvaltıda. Çikolata ile şekerin eve girmesi yasaklanmıştı. Constance bu kararlara karşı çıktığında annesi, "Biraz hipileştin bebeğim," demişti. "Popon büyük olursa aldığımız tüm tenis dersleri, gittiğimiz bütün şık yerler boşuna olur." "Ne için boşuna?" "İstediğimiz gibi bir koca bulmaya," dedi annesi gülerek. Sonra Connie'nin devam etmesine meydan vermedi. "Ne dediğimi çok iyi biliyorum kızım. Haksızlık olduğunu biliyorum ama hayat bu. Hayatı bildiğimize göre, oyunu kurallarına göre oynamak zorundayız." "O kurallar senin zamanında geçerli olabilirdi anne. 40'lı yıllarda ama her şey çok değişti." "İnan bana," dedi annesi. Bayıldığı bir deyimdi bu. İnsanlara her konuda kendisine inanmaları için emir verirdi. "Değişen hiçbir şey yok. Erkekler hala ince, zarif bir kadın arıyorlar. Böyleleri daha kaliteli görünüyor. En azından bizim peşinde olduğumuz erkekler böyle kadınları arıyor. Kaliteli, yüksek sosyetedenmiş gibi görünen. Bunları önceden bildiğin için ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin. Okul arkadaşlarının çoğu haberi bile yok." Connie bir gün babasına, "Annemle ince olduğu için mi evlendin?" diye sormuştu. "Hayır, onunla çok hoş, çok tatlı, çok sıcak biri olduğu için ve bakımlı olduğu için evlendim. Kendisine bakan bir kadın bana da bakar diye düşündüm. Sonra çocuğumuza ve evimize bakacağını biliyordum. Bu kadar basit." Connie pahalı bir kız okuluna gidiyordu. Annesi hep arkadaşlarını yemeğe veya hafta sonu eve davet etmesi için ısrar ederdi. "Böylelikle onlar da seni evlerine çağırırlar. Erkek kardeşleriyle veya kardeşlerinin arkadaşlarıyla tanışma fırsatı bulursun," derdi. "Of anne, ne aptalca. Sarayda sosyeteye tanıtılıyoruz sanki. Kimi tanırsam tanırım. Ne önemi var?" "Çok önemi var," demişti annesi. Connie 17-18 yaşına geldiğinde tam annesinin beğendiği gibi insanlarla çıktığını fark etti. Doktor çocukları, avukat çocukları, çok başarılı iş adamlarının çocukları. Bazıları eğlenceliydi, bazıları ise çok aptal. Connie üniversiteye başlayınca her şeyin düzeleceğinden emindi. Orada gerçekten tanışmak istediği insanlarla karşılaşacağını biliyordu. Artık annesinin istedikleriyle değil, kendi seçtiği insanlarla arkadaşlık edecekti. 19 yaşına gelmeden Dublin Koleji Üniversitesi'ne yazılmıştı. Ekim'de dersler başladığında yabancılık hissetmemek için önceden üniversiteye gitmiş, bahçesini gezmiş, bazı konferanslara katılmıştı. Eylül ayında hiç beklemediği bir şey olmuş, babası ölmüştü. Vaktinin çoğunu golf oynayarak geçiren, dayısıyla ortak bir işi olan başarılı bir dişçiydi babası. Sonsuza dek yaşaması beklenen biriydi. Herkes böyle diyordu. Sigara içmezdi, davetten davete içki içer ve egzersiz yapardı. Hayatında stres yoktu. Tabii kimse kumar oynadığını bilmiyordu. Ne kadar borçlandığını da çok daha sonra ortaya çıktı. Evin satılması gerektiğini, Connie ve kardeşlerini üniversiteye gönderecek paraları kalmadığını sonradan öğreneceklerdi. Connie'nin annesi bütün olanları buz gibi soğuk bir edayla karşılamıştı. Cenazede kusursuz bir tavır sergilemiş, sonra herkese eve şarap ve salataya davet etmişti. Richard böyle olmasını isterdi diyordu. Belki dedikodular yayılmaya başlamıştı ama annesi başını dik tutuyordu. Sadece Connie ile baş başa kaldıklarında gerçek yüzünü gösteriyordu. "Ölmeseydi onu kendi ellerimle öldürürdüm," diyordu hiç durmadan. "Bize yaptıkları için kendi ellerimle boğardım onu." "Zavallı babam," diyordu Connie yumuşak yüreklilikle. "Parasını köpek yarışlarında, at yarışlarında yemesi için aklından zoru olmalıydı. Aradığı bir şeyler vardı herhalde. Şu anda karşımda olsa aradığının ne olduğunu gösterirdim ona. Yaşasaydı neler olduğunu anlatırdı. Belki de kaybettiklerini tekrar kazanırdı." Connie iyi kalpli ve hep neşeli görünen babasını kötü hatırlamak istemiyordu. Babası annesine benzemezdi, sorun çıkartmazdı, onun kadar çok kural koymaz ve dert yanmazdı. "Saçmalama Connie, şimdi bunun sırası değil. Tek ümidimiz senin iyi bir evlilik yapman, dedi annesi. Anne, aptal aptal konuşma. Daha evlenmeme yıllar var. Önce üniversite, sonra seyahat etmek istiyorum. 30 yaşına gelmeden evlenmeyi düşünmüyorum. Annesi katı bir ifadeyle bakıyordu. Bu konuyu hemen şimdi konuşalım. Üniversiteye gitmeyi aklından çıkart. Taksitleri kim ödeyecek? Kendine bakacak parayı nereden bulacaksın? Peki ne yapmamı istiyorsun? Yapman gereken neyse onu. Babanın ailesiyle yaşayacaksın. Onlar babanın bu zayıf yönünden utanıyorlar. Bir kısmı önceden biliyordu. Diğerleri yeni öğrendi. Bir yıl Dublin'de sekreterlik okuluna gideceksin. O süre boyunca senin yanlarını alacaklar. Sonra da vakit kaybetmeden uygun birini bulup evleneceksin. Ama anne, ben üniversite diploması alacağım. Her şey hazır, kabul edildim. Şimdi o hazırlıklar bozuldu işte. Hazırlık bu olamaz. Babanla konuş istersen. Hepsine neden olan o. Ben değilim. Hem çalışıp hem üniversiteye gidemez miyim? Hayır, olamaz. Babanın akrabaları yanlarına temizlik işlerine giden veya tezgahtarlık yapan birini almazlar. Başka bir iş de bulamayacağına göre. Connie, anneme daha sert karşı koymalıydım diye düşünüyordu şimdi. Ama o zamanları tam olarak hatırlamıyordu. Hepsinin ne kadar şaşkın olduğunu, nasıl büyük bir şok geçirdiklerini unutmuştu. Annesiyle ikiz kardeşleri, annesinin ailesinin yanına, şehir dışına taşındıklarında, o da hiç tanımadığı kuzenlerinin yanına gittiğinde ne kadar korktuğunu unutmuştu. Annesi ise büyük bir zevkle kaçmış olduğu yere, doğduğu o küçük kasabaya süklüm püklüm geri dönmek kadar ağır bir şey olamayacağını düşünüyordu. Acıdıkları için herkes sana çok iyi davranacak, görürsün, demişti Connie. Onların ne acımalarını ne de iyi davranmalarını istiyorum. Ben onurumun kırılmamasını isterdim. Babanın yaptığı o oldu. Onu ölene kadar affetmeyeceğim. Connie sekreterlik kursunda eski arkadaşı Vera ile karşılaştı. Babanın tüm servetini kaybettiğini duyunca çok üzüldüm, dedi Vera. Connie'nin gözleri doldu. Korkunç bir şeydi, dedi. İnsanın babasının başka bir nedenle ölmesine benzemiyor. Hiç tanımadığımız biri olduğunu keşfetmek gibi bir şey. Hayır, kim olduğunu biliyordunuz. Sadece kumara olan düşkünlüğünü bilmiyordunuz. Sizleri bu kadar üzeceğini bilseydi böyle bir şey yapmazdı. Connie böylesine anlayışlı biriyle karşılaştığına çok sevindi. Okulda Vera ile yakın değillerdi ama o anda arkadaşlıkları perçinlendi. Anlayışıyla biriyle olmak ne demek bilemezsin, diye yazdı annesine. Sıcak bir banyoya girmek gibi bir şey. Kendini ne kadar kötü hissettiğini saklamazsan anneannemin evindekiler de sana böyle davranacaklar. Annesinin yanıtı keskin ve acıydı. Önüne gelene kendini acındırmaktan vazgeç. O acımaların, o tatlı sözlerin sana hiçbir faydası yok. Orta yaşlı bir kadın olduğunda elindeki en büyük güç haysiyetin ve öz saygın olacaktır. Benim başıma gelenlerin tatmaman ve karşına seni güçsüz bırakan kimsenin çıkmaması için dua ediyorum. Babasını özlediğine ve onu aradığına dair tek bir söz yoktu. Ne kadar iyi bir koca, ne kadar şefkatli bir baba olduğuna dair tek bir kelime. Resimleri çerçevelerden çıkartılmıştı. Çerçeveler müzayedede satılmıştı. Connie çocukluk resimlerinin atılıp atılmadığını sormaya cesaret edemiyordu. Connie ile Vera sekreterlik okulunda iyi arkadaş oldular. Steno ve daktilo dersleri alıyorlar, ofis idaresi ve hesap tutma kurslarına katılıyorlardı. Kuzenleri ise başına gelenlerden dolayı Connie'ye acıyorlar, annesinden daha anlayışlı davranıyorlardı. Connie genç olmaktan, Dublin'de yaşamaktan mutluydu. Vera ile birlikte çok hoş insanlarla tanıştıkları danslara gidiyorlardı. Connie'den hoşlanan Jacko adlı bir genç vardı. Jacko'nun arkadaşı Kevin Vera'yı beğeniyordu. Çoğu zaman dördü birlikte çıkıyorlardı. Vera da Connie de bu ilişkiye çok önem vermiyorlardı. Ama iki gencin niyeti ciddiydi. Seksle ilgili her ikisinin de üzerinde birçok baskı vardı. Connie reddetti fakat Vera kabul etti. Hoşuna gitmiyorsa, gebe kalmaktan korsuyorsan neden yapıyorsun, diye sordu Connie şaşkın. Hoşlanmıyorum demedim ki, diye karşı çıktı Vera. Sadece söyledikleri kadar müthiş değil dedim. O kadar nefes nefese kalınacak ne var anlamadım dedim. Gebe kalmaktan korkan yok, çünkü hap alıyorum. 1970'li yılların başında İrlanda'da doğum kontrolü yasak olmasına rağmen doktorlar kadınların adetlerini düzene koymak bahanesiyle doğum kontrol hapı verebiliyorlardı. İrlandalı kadınların büyük çoğunluğunun adet düzensizliği çektiğini duymak hiç kimseyi şaşırtmıyordu. Connie de aynı yolu tutmanın iyi fikir olacağını düşündü. Ne zaman ve nerede birisiyle yatmak isteyeceğini önceden bilemezdi ki. Öyle bir şey olduğunda hapın etkili olacağı zamanı beklemek yazık olurdu. Jaco, Connie'nin halp aldığını bilmiyordu. Connie'nin de Kevin ve Vera gibi birbirlerine çok uygun olduklarına karar vereceği anı bekliyordu. Connie'yi mutlu edecek ve yeni öneriler üretmeye gayret ediyordu. Birlikte İtalya'ya gideceklerdi. Gitmeden önce birlikte bir gece kursuna yazılacaklar ve kitaplardan İtalyanca öğreneceklerdi. İtalya'ya gidince en yüksek sosyete ile karşılıklı grasyalaşacak, sushileşeceklerdi. Yakışıklıydı, iyi niyetliydi ve Connie'ye hayrandı. Connie ise kararlıydı. Aralarında gerçek bir ilişki olmayacaktı. Birbirlerine bağlanmak yoktu. Doğum kontrol hapını da sadece kendi hayatını kolaylaştırmak için alıyordu. Vera'nın aldığı hap hangisi ise fazla işe yaramamıştı. Markasını değiştirene dek gebe kaldı. Kevin sevinçten uçuyordu sanki. Nasıl olsa evlenecektik diyordu durmadan. Ben evlenmeden önce hayatımı yaşamak istiyordum ama diyordu Vera ağlayarak. Hayatını yaşadın. Şimdiden sonra birlikte geçecek hayatı yaşayacağız. Sen, ben ve bebeğimiz. Kevin ailelerinin yanından çıkarak kendi evlerine taşınacakları için çok mutluydu. Tuttukları ev umdukları kadar rahat değildi. Vera'nın ailesi zengin değildi. Kızlarının pahalıya mal olan okul hayatından ve katıldığı sekreterlik kursundan hiç yararlanmadan, bir gün bile çalışmadan evlenmesinden hiç memnun olmamışlardı. Vera'nın kocasının ailesi de fazla beğenmemişlerdi. Kevin'in ailesiyle belki çok değerli insanlar vardı ama kızları için bundan çok daha iyisini bekledikleri gerçekti. Vera'nın bu gerginliği Connie'ye anlatmasına gerek yoktu. Connie'nin annesi aynı durumda deliye dönerdi. Annesinin babası boyacıymış, oğlu da babasının işine girecekmiş. Tabii boyacılığa işlenebilirse diye bağırdığını duyar gibi oluyordu. Vera'nın ailesine Kevin'in babasının ufak bir inşaat ve dekorasyon malzemeleri satan dükkanı olduğunu ve zamanla işi büyütebileceğini söylemesinin hiç faydası yoktu. Kevin 17 yaşına bastığı günden beri para kazanmış biriydi. Şimdi 21 yaşındaydı ve baba olacağı için çok mutluydu. İki katlı, her katında ikişer oda bulunan evlerinin 3 katını boyamıştı. Bebek doğduğunda her şey mükemmel olmasını istiyordu. Jaco'nun sadıç, Connie'nin de Nedim'i olduğu düğünde Connie bir karar aldı. Bugünden itibaren çıkmayacağız dedi Jaco'ya. Ciddi olamazsın, sana ne yaptım? Hiçbir şey yapmadın Jaco. İyi davranmaktan, mükemmel olmaktan başka hiçbir şey. Ama ben evlenmek istemiyorum. Çalışmak istiyorum. Başka ülkelere gitmek istiyorum. Açık, dürüst yüzü şaşkındı Jaco'nun. Çalışmana izin veririm. Her yıl tatilimizi geçirmeye İtalya'ya götürürüm seni. Hayır Jaco, sevgili Jaco, hayır. Bense bu akşam evlenmeye karar verdiğimizi açıklamayı düşünüyordum. Yüzünden ne denli büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğu okunuyordu. Birbirimizi doğru dürüst tanımıyoruz bile. Birbirimizi en az gelinle damat kadar tanıyoruz. Onların nereye geldiklerine bak. Jaco'nun sesinden ne kadar imrendiği belli oluyordu. Connie, arkadaşı Vera'nın Kevin'la hayat boyu beraber olmaya razı olmasının ne kadar aptalca olduğunu söylemekten kaşındı. Vera'nın bu yeni hayatından çabuk bıkacağından emindi. Gözlerinin içi gülen, kara gözlü, siyah perçemli Vera yakında anne oluyordu demek. Sert yüzlü annesiyle babasını ve diğer misafirleri düğününde eğlendirmeye zorlayacak gücü vardı Vera'nın. Yavaş yavaş belirginleşen karnıyla piyanonun başında nasıl Hey Jude şarkısını söylüyordu. Biraz sonra odadaki herkes şarkıya katıldı. Vera Connie'ye her şeyin tam istediği gibi olduğuna yemin etti. Gerçekten de her şey tam istediği gibi olduğu sonradan anlaşıldı. Kurs bitince Kevin'in babasının içinde çalışmaya başladı. Çok geçmeden ilkel muhasebe sistemlerini çağdaşlaştırmayı başardı. Zamanla makbuzları demir bir çubuğa takmak yerine geçerli bir dosyalama sistemi kurdu. Herkesi ciddi bir randevu defteri tutmaya zorladı. Vergi memurunun geleceğini duymak artık eskisi gibi korkutucu değildi. Vera usulca Kevin'in babasının iş yerine sınıf atlatmıştı. Bebek bir melek gibiydi. Küçücüktü. Vera ile Kevin gibi kara gözlü ve gür siyah saçlıydı. Bebeğin vaftiz töreninde Connie ilk kez hafif bir kıskançlık hissetti. Bebeğin vaftiz annesiyle babası Jacko ile Connie'ydi. Jacko'nun yeni kız arkadaşıyla gelmişti. Eteği fazla kısa, kılığı vaftiz töreni için hiç uygun olmayan ufak tefek bıcır bıcır bir şeydi. "Umarım mutlusundur," diye fısıldadı Connie vaftiz kurnasının başında. "İstersen yanın yarındayım." "Hayır, yarın değil, bu akşam koşarım sana Connie." "Hem olacak şey değil hem de haksızlık ediyorsun." "O sadece seni unutabilmem için var," dedi yalvarırcasına. "Belki de unutturmayı başarır." "Belki o değil. Ondan sonra gelen 78 kadından biri başarır. Ama emin değilim." Vera'nın ailesi eskisi gibi Kevin'a düşmanca davranmıyordu. Beyaz elbiseli, pembe yanaklı, ufacık bir bebek her şeyi değiştirmeyi başarmıştı. Kucaktan kucağa dolaştırılan o küçücük pakete bakarak ağzının hangi aileye, burnunun kime benzediği tartışılırken aileler farkında olmadan kaynaşmışlardı. Artık Vera'nın onları neşelendirmek için Hey Jude şarkısını söylemesine gerek kalmamıştı. Herkes mutluydu. İki arkadaşın ilişkileri devam ediyordu. Vera bir seferinde Jacko'nun seni nasıl sayıkladığını bilmek istiyor musun diye sormuştu. "Hayır, lütfen tek kelime söyleme." "Hayatında biri olup olmadığını merak ediyor. Ona ne demek istersin?" "Doğruyu söyle. Arada sırada birileriyle çıktığımı ama şimdilik erkeklerle fazla ilgilenmediğimi, özellikle evlenmeyi hiç düşünmediğimi söyle." "Tamam," dedi Vera. "Ama sen de bana doğruyu söyle. O günden beri karşına hoşlandığın biri hiç çıkmadı mı? Biraz beğendiklerim oldu." "Peki onlarla sonuna kadar gittin mi?" "Evli barklı saygıdeğer bir anneyle bu konuları tartışamam." "Bana kalırsa bu hayır demek," dedi Vera. Birlikte daktilo öğrendikleri günler gibi kıkırdayarak güldüler. İş görüşmelerine gittiğine Connie'nin güzel görüntüsü ve davranışları ona değer katan niteliklerdi. Fazla istekli görünmez ama kibirli ve burnu havada izlenimi vermekten de kaçınırdı. Bir bankada bulduğu çok cazip bir işi geçici olduğu için kabul etmemişti. Görüşmeyi yapan kişi bu kararını duyunca hem çok şaşırmış hem de çok etkilenmişti. "Kabul etmemeyi düşündüğünüz bir işe neden başvurdunuz?" diye sormuştu. "İlanınızın içeriğine dikkatle bakarsanız bana verdiğiniz işin geçici olduğunun en ufak bir belirtisini bulamayacaksınız." Connie soğukkanlılıkla devam etti. "Bankacı olmaya karar verirsem işe girip sistemin bir parçası olmayı tercih ederim." Adam onu unutmamış ve o akşam golf kulübündeki iki arkadaşını anlatmıştı. "Her şeyini kumarda kaybeden o dişçiyi, Richard O'Connor'ı hatırlıyor musunuz? Kızı bugün bana geldi. Görseniz Grace Kelly sanırsınız. Son derece kendine hakim. Zavallı Richard'ın anısına bir iş teklif ettim. Ama istemedi, reddetti. Aslında pırıl pırıl zeki bir kız." Arkadaşlarından birinin oteli vardı. "Resepsiyon uygun olur mu?" diye sordu. "Tam aradığın insan. Belki biraz fazla kaçabilir." Böylece Connie ertesi gün başka bir görüşmeye davet edilmişti. "Aslında çok kolay bir iş Bay O'Connor," dedi adam. "Evet öyle. Ama o zaman ben ne öğreneceğim? Beni geliştirmeyecek, ilerletmeyecek bir işte çalışmak istemem." Bu iş çok lüks yeni bir oteldi. "İşinizde hangi tarafa yönelmek isterseniz yapabilirsiniz. Sizin elinizde." "Beni neden uygun gördünüz?" "Üç nedenim var. Görüntünüz güzel, iyi konuşuyorsunuz ve babanızı iyi tanırım." "Görüşmemiz sırasında babamdan söz ettiğimi hatırlamıyorum." "Hayır, etmedin. Ama ben kim olduğunu biliyorum." "Saçmalama kızım. Bu işi kabul et. Baban da seninle ilgilenen biri olmasından mutlu olurdu." "Öyle olsaydı yaşarken buna gerek kalmaması için bir şeyler yapardı." "Böyle konuşma kızım. Baban seni çok seviyordu." "Nereden biliyorsunuz?" "Golf oynarken durmadan üçünüzün resimlerini gösterirdi. dünyanın en akıllı, en zeki çocukları olduğunuzu söylerdi. Connie gözlerinin içinde bir yanma hissetti. Bana acıdığınız için iş vermenizi istemiyorum, Bay Hayes dedi. Kızımın da senin gibi düşünmesini isterdim. Ama her şeyi gurur meselesi yapmasına karşı çıkardım. Gururlu olmanın çok büyük bir günah olduğunu biliyorsun. Ama daha da kötüsü, insanı soğuk kış gecelerinde yalnız bırakan bir arkadaş olduğudur. Karşısındaki fikirlerini onunla paylaşan adam, Dublin'in en büyük zenginlerinden biriydi. Teşekkür ederim Bay Hayes, düşünmeme izin verir misiniz? Connie o akşam annesine telefon etti. Pazartesi günü Hayes Oteli'nde işe başlıyorum. Otel açıldığında yüzlerce başvuru arasından seçilmiş resepsiyon müdüresi olacağım. Halkla ilişkilerden sorumlu olanlar böyle söylüyorlar. Düşün, resmim akşam gazetelerinde çıkacak. Connie çok heyecanlıydı. Annesi hiç etkilenmişe benzemiyordu. Sana aptal bir sarışın muamelesi yapmak istiyorlar. Hani fotoğraf çektirmek için can atanlardan. Connie içinde bir katılık hissetti. Bugüne kadar annesinin sözünden çıkmamış, sekreterlik kursunu bitirmiş, kuzenleriyle oturmuş iş bulmuştu. Ona bu şekilde hakaret etmesine ve sahiplenmesine razı olamazdı. Hatırlarsan üniversiteye gidip avukat olmak isteyen bendim anne. Ama olmadı. Şimdi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Beni bu kadar küçük görmene üzüldüm. Mutlu olacağını sanıyordum. Annesi bir anda değişmişti. Özür dilerim. Gerçekten son zamanlarda ne kadar kırıcı olduğumu biliyorum. Herkes Kate teyzeye benzediğimi söylüyor. Ailede nasıl anıldığını hatırlarsın. Zararı yok anne, önemi yok. Hayır var. Kendimden utanıyorum. Aslında seninle ne kadar gurur duyduğumu bilemezsin. Böyle sert konuşmamın nedeni babanın golf arkadaşı Hayes denen o adam gibilerine minnet duymak istemeyişimden. Herhalde Ravallı Richard'ın kısa olduğunu biliyor, o işi acıdığı için teklif ediyor. Hayır anne, bildiğini hiç sanmıyorum. Connie belli etmeden kolaylıkla yalan söylemişti. Haklısın, nereden bilecek? 2 seneyi geçti. Annesinin sesi hüzünlüydü. Seni arar, neler olduğunu anlatırım anne. Evet, lütfen ara Connie yavrum. Sakın bana aldırma. Hasiyetimden başka bir şeyim kalmadı da. Etrafımdakilere boyun eğecek değilim. Başıma gelenlerden dolayı kimseden özür dileyecek halim yok. Başım her zamanki gibi dik olacak. Sevindiğine memnun oldum. İkizleri benim için öp lütfen. Connie 14 yaşına basan, planlandığı gibi özel bir okula değil, ufak bir kasabada kardeşler lisesine giden ikiz kardeşleriyle gittikçe yabancı olduklarının farkındaydı. Babası ölmüştü. Annesinden fazla bir şey beklememeliydi. Demek ki dünyada tek başına kalmıştı. Bay Hayes'i dinleyecek, ilk girdiği işi müthiş bir şeye dönüştürecekti. Hayes Oteli onu sonsuza dek ilk ve en başarılı resepsiyon müdüresi olarak anacaktı.